Ayrım 18. Kanın Sesi Kimsecik 3. Yaşar Kemal. Sayfa 207. Demirci körüğünün altına yattı. Körük kocamandı. Yusuf'un belki 4 misli. Yusuf körüğü çekiyor, eli ayağı, bütün bedeni sızlıyor. Etleri kemiğinden parça parça ayrılarak dökülüyordu. Kış yaz daha gün ışımadan Tırtıl Hüseyin yatağından çıkıyor, bir gölge gibi kapıdan dışarıya kayıyor, avludaki abdesthanede bir iyice sesli sesli çatlıyor, abdestini alıyor, içeriye geliyor, nakışlı keçe seccadesinin üstünde namaza duruyor, ağzı kıpır kıpır eğilip kalkarak dualar okuyor, tesbihini çekip duasını topladıktan sonra ayağa kalkıyor. Kalk Tırtıl diye Yusuf'a bağırıyor. Yusuf bir bağırışla yataktan fırlamazsa, bir atılışta onu yataktan silkeleyerek kopartıyor. Orta direğin yanına onu dikiyordu. Yusufsa biraz çabuk çabuk gözlerini kirpiştiriyor. Ardından da dışarıya, abdesthaneye koşuyor. Çabucak çatlıyor. Elini yüzünü aynı hızla yuyup anasının hazırladığı sütlü çorbanın başına gidip oturuyor. Tahta büyük kaşıklarla çorbalarını içiyorlar. Hemen dışarıya fırlıyor. Tırtıl Hüseyin önde, Yusuf arkada, bir koşu dükkana varıyor. Hüseyin kapıyı açar açmaz ocağa koşuyor. Akşamdan tepeleme odun kömürü doldurduğu, tuğladan ördüğü ocağın içine yaktığı bir çam çırasını sokuyor. Yusuf da körüğe asılıyordu. Körük çekmenin ustası olmuştu. Önce yavaş yavaş çekiyor, çıranın yanındaki birkaç kömür ışılayınca elini hızlandırıyordu. Kömürler kızıl kora kesince kapının ağzında sabah sigarasını içerek oturan Tırtıl Hüseyin ağır ağır yerinden kalkıyor, demirlikten aldığı bir parçayı ocağa sokuyor, Yusuf da körüğü daha hızlandırıyordu. Uzun bir maşayla demiri közlerin içinde tutan Tırtıl Hüseyin, demir kıpkırmızı kesilince dışarıya çekiyor, çabucak örsün üstüne yatırıyor, kocaman çekiciyle dövmeye başlıyordu. Bu sırada körüğü bırakan Yusuf yerden çekici alıyor, o da babasıyla birlikte örsteki kızıl demiri, örsteki demir kararıncaya kadar karşılıklı bir o vurarak bir öteki. Kabukları pul pul dökülen demir yeniden ocağa çabucak yetiştiriliyor ve Yusuf körüğün arkasına koşuyordu. Örste demir dövüldüğü sürece yoğun bir kıvılcım bulutu içinde kalıyorlardı. Hele Yusuf coşup da körüye bütün gücüyle asılınca bütün dükkanı kıvılcımlar alıyor, hele geceleri, hele tan yerleri ışımadan kapıdan dışarıya top top kıvılcımlar sağılıyordu. Yusuf kimi günler ara vermeden kolları koparak sabahtan gece yarılarına kadar soluk soluğa, durmadan körük çekiyor, çekiç sallıyor, iş bittiğinde de kanter içinde bir külçe gibi dükkanın kül, kömür parçaları içindeki toprak tabanına boylu boyunca seriliyordu. Böyle yoğun işler sonbaharda bir de ilkbaharda oluyordu. Yazları kışları Yusuf için işler birazcık hafifliyor, çocuğun sızlayan bedeninin acıları azıcık diniyordu. Yusuf upuzun, derisi kemiğine yapışmış, incecik, üfürsen uçacak gibiydi. Ocağın küllerini dükkanının avlusunun, arabaların durduğu yerin soluna döküyorlardı. Baharları büyük kül yığınının ortasından hatmiler fışkırıyor, bir anda büyüyen çiçekler mor, mavi, pembe, iri çiçekler açıyorlardı. Çiçeklerin yöresinde sinirli boncuklu arılar, sarıca, karaca, morca arılar, mavi benekli, turuncu büyük kelebekler uçuşuyorlardı. Ve çocuklar küllükte, Tırtıl Hüseyin'i kızdırmadan boncuklu kuyruğunda turuncu mavi kırmızı halkalar olan, tüyleri yeşilde menevişlenen arıları yakalıyorlardı. Hiç kimseyi sokmayan bu arılar her seferinde de Yusuf'u sokuyor, onu acıdan hoplatıyor, çığlık çığlığa bağırmasına sebep oluyor, bedenini 3 gün inmemecesine şişiriyor. Buna çok kızan Tırtıl Hüseyin Yusuf'u eline geçirebilirse kemiklerini kırarcasına dövüyor, küllerin üstüne de arılar gelmesinler diye ocağın bütün közlerini döküyordu. Yusuf'u arılar soktuktan sonra en az 3 gün küllüğe kimse yaklaşamıyordu, Mustafa'dan başka. Bu 3 gün içinde öfkesinden Tırtıl'ın dükkana kimsecikler yaklaşamazken, Mustafa hiçbir şey olmamış gibi dükkana giriyor, çıkıyor, körüğü çekiyor, araçlarla oynuyor, ocak sönmüşse ocağa kömür doldurup yakıyor, parlatıyor delicesine körüğe asılıp ortalığı kıvılcıma boğuyor, körüğü bırakıp küllüğe gidiyor, dizine kadar küllere gömülerek yığının tepesine kadar ortalığı küle boğarak çıkıyor. Tırtıl Hüseyin ise ona bir şey söylemiyor. Çocukla öfkesi tepesinden taşan adam karşılıklı gülümsüyorlardı. Mustafa'dan sonradır ki Tırtıl'ın öfkesi diniyor, çocuklar kaçamak da olsa Yusuf gene arılarla, kelebeklerle oyunlarını sürdürüyorlardı. Ceren gene geldi, yaralarını yalamaya başladı. Hızır'ın benli bozu geldi başıcında durdu. soluğu Yusuf'un ensesindeydi. Hızır da karşıya Aktaş'ın üstüne oturdu. Boyu bir karış, ak sakalı 7 karıştı. Ayağının dibine de büyük yemyeşil bir yılan keleplemişti. Taşın dibinde bitmiş bir çalı kümesine, yöredeki otlara tepeden tırnağa apak, düğme düğme sümüklü böcekler sıvanmışlardı. Yukarıdaki yuvaya doğru upuzun, açık gözleri mercan, yemyeşil yanar döner, uzun çatal kırmızı dilini uzatmış bir yılan, cam gibi kayanın üstüne yapışmış, kıvrılarak çıkıyordu. Hızlı çıkan yılan neredeyse oraya varacak, yuvalarda ne kadar kartal yavrusu varsa hepsini bir bir yutacaktı. Kartal yavrularının en büyük düşmanları yılanlardı. Kartallar işte bu yüzden yuvalarını hep böyle sarp kayalara yapıyorlardı. Ama yılanlar da işte böyle kıvrıla kıvrıla oralara kadar çıkıyorlar, kartal yavrularını yakalayıp yutuyorlardı. Yusuf, yetiş ya koca Hızır diye bağırdı. Yılan yuvalara yetişti, yetişecek. O yavrulardan birisi benim. Hepsini yutacak. Yetiş ya koca Hızır. Hızır yerinden kıpırdamadı. Yetiş ya koca Hızır. Hızır'ın boyu 1 karış, ak sakalı 7 karıştı. Yusufsa çalışıyor, çabalıyor, yerinden kıpırdayamıyor, kollarını bile kaldıramıyor, olduğu yerde çırpınıyor, kıvranıp duruyordu. Kartallar, nerede kaldınız? Kartallar, az sonra yılan yavrularınızın hepsini yutacak. Yılan ulu çınar ağacına dolandı. Çınarın kökünden aydınlık bir su kaynıyordu. Dibine apaydınlık bir gün vurmuş. Suyun içinde ışıltılı balıklar yüzüyor, ipiltiler dalga dalga kayalığın yüzüne vuruyordu. Kuş yavruları çığlık çığlığı aydılar. Yılan yaklaştıkça ağızlarını sonuna kadar açmışlar, dilleri dışarıda küçücük kanatlarını savuruyor, kıyameti koparıyorlardı. Yılan da gittikçe yuvaya yaklaşıyordu. Yusuf ayağa kalktı, sabağından okunu aldı, yayına taktı, gerdi, gerdi, neredeyse kolları kopacaktı, yılanı tam ortasından nişanladı. Altın ok uçarak gitti, yılana değdi, geçti, çınarın gövdesine saplandı. Yılan delicesine kıvrandı, ağacın gövdesine dolandı, çözüldü, dolandı, çözüldü, dolandı, çözüldü. Bir dala dişleriyle yapıştı, onu soktu, bütün ağısını akıttı. O anda çınarın gür yaprakları soldu, kurudu, çıtır çıtır etti. Hepsi birden de sapsarı döküldü. Yılan dalı sokunca öldü. Ağacın gövdesine saplanmış altın oka takılı, başı bir yana, kuyruğu bir yana sarktı kaldı. Yılan ölünce yavrular bir sevinç çığlığı kopardılar. Çığlıkları kayalıklarda uzun uzun yankılandı. Sevinç çığlıklarına ana kartal geldi. Kanatları uzundu. Yusuf uyumuştu yılanı öldürdükten sonra. Mutlu düşler görüyordu. Ana kartal Yusuf'u görünce ona saldırmaya kalktı. Yavrular hep bir ağızdan yaygarayı bastılar. Ana kartal onların yanına gitti. Yavrular kurumuş çınarın gövdesinde oka asılı kalmış ejderhayı gösterdiler. Bizi, işte o yerde yatan şehzade kurtardı dediler. Ana kartal geldi, uyuyan Yusuf'un yanına kondu. Çocuk günde kalmıştı. Güneşine kanadını gerdi, onu gölgeledi. Akşamüstü çocuk uyandı. Kartal, dile benden ne dilersen, sen yavrularımı kurtardın dedi. Yusuf hiç düşünmeden, bir yavrunu isterim. Ana kartal bu isteğe çok kızdı. Demek sen iyiliğinden değil de benim yavrularımı yılandan bunun için mi kurtardın dedi. Onu kolundan tuttu, havaya çıkardı. Yukarıdan aşağıya atacakken yavrular gene yaygarayı bastılar. Kartal da Yusuf'u getirdi, aldığı yere bıraktı. Yusuf'un ellerinin, ayaklarının ağrısı gittikçe artıyor, bütün bedeni sızlıyor, kusacağı geliyor, boğulur gibi oluyordu. Kayanın yüzünde de boğulur gibi olmuş, kusacağı gelmişti. Yemyeşil otomobilin üstünden hızla son yeşil sular aşağılara akıyordu. Karşı kıyılara, yukarıdaki kayalık dağa yeşilin ipiltileri vurmuş, bulutlar, gökyüzü, yandaki ak topraklar, karşıdaki kumluklar, çakıl taşları yeşilde yanıyorlardı. Çocuklar bu sabah da otomobille oynamaya gidiyorlardı iskeleye. Soyundular, hep birden suya atladılar. Hepsi de, çocuk Nuri bile çok güzel yüzme biliyorlardı. Kimi otomobilin altına bu yandan giriyor, öbür yandan çıkıyor, kimi üstünde tepe üstü dikiliyor, suyun içinde soluk almadan ne kadar kalabilirse o kadar dikili kalıyor. Kimi bagajın içine saklanıyor, ötekisi onun üstüne kapağı kapatıyor, hemencecik de geri açıyordu. Otomobil oyunu her yönüyle tehlikeliydi, işin içinde boğulmak da vardı. Nuri bir gün Mustafa bagaj kapağını yetişip de açmasa az daha boğuluyordu. Otomobilin yöresinde, suyun içinde, yarın kovuklarında, iskelenin köşelerinde saklambaç oynuyorlardı. Yusuf otomobilin içine girdi. Kapıyı açık tutuyordu bir eliyle. Oradan yüzerek geçen bir çocuğun ayağı hızla kapıya çarpınca kapı Yusuf'un üstüne kapandı. Yusuf içeriden çalışıyor, çabalıyor, tırmanıyor, koltukları yoluyor, bir türlü açamıyor. Gittikçe de soluğu tükeniyor. Gözleri pörtlüyor, dili dışarıya sarkıyor, etleri çözülüyordu. Bir boncuklu arı otomobilin içinde sonsuz bir vızıltıyla dolaşıyor, kapıyı zorluyor, çat çat ön cama vuruyor, uğunuyordu. Birden kapı açıldı, Mustafa onu kolundan tuttuğu gibi dışarıya çekti. Mehmet de yetişti, Aşık Ali de geldi, öteki çocuklar da yetiştiler. Bayılmış Yusuf'u dışarıya çıkardılar, kumların üstüne yatırdılar. Nuri çocuk ağlamaya başladı. ''Vay yazık'' dedi. ''Tırtıl Yusuf öldü. Babası duyarsa köyde ne kadar çocuk varsa Salman'a haber salar, öldürtür.'' ''Bizim ne suçumuz var ulan Sümüklü?'' diye kızdı Aşık Ali. ''Bizi öldürtür'' dedi Veli. ''Susun'' diye bağırdı Mustafa. ''Bakın sana, gözlerini kıpırdatıyor Yusuf.'' ''Ben de gördüm'' diye güldü ağlayan Nuri. ''Anam dedi ki bir ölü gözlerini oynatırsa o ölü ölmez'' dedi. ''İşte anam öyle söyledi.'' ''Senin o ananın'' diye durup dururken gürledi. ''Sakırga, öldü işte.'' ''Ölmedi'' diye onun üstüne atıldı çocuk Nuri. Anasına sövülmesine öylesine kızmıştı ki boynuna yapıştığı sakırgayı bir türlü bırakmıyordu. Öteki çocuklar onları bin güçlükle birbirlerinden ayırdılar. Tam bu sırada da Yusuf önce gözlerini açtı, sonra kollarını, bacaklarını oynattı. Arkasından da doğruldu, doğrulur doğrulmaz da kusmaya başladı. Çok su yutmuştu, ağzından seller boşanıyordu. Yusuf suları iyice çıkardıktan sonra bir süre çakılların üstüne uzandı kaldı. Hiç kıpırdamıyor, soluk bile almıyordu. ''Nuri, öldün mü Yusuf?'' diye gene ağlamaya başladı. ''Yusuf, ölmedim Nuri'' dedi. ''Eğer ölseydim babam sizin hepinizi Salman'a verirdi. O da sizi kıymık kıymık kıyardı.'' Ayağa kalktı, kayalığın dibindeki giyitlerine yürüdüler. Dünya som yeşile kesmişti, yeşil giyitlerini giydiler. Köye dönerlerken Yusuf onları yolun kıyısına topladı, kayaların üstüne oturdular. ''Beni iyi dinleyin, benim boğulduğum babamın kulağına gitmesin. Bir daha bizi buraya otomobille oynamaya göndermez. Bir de hepimizi Salman'a teslim eder.'' Oradaki çocukların hepsi Yusuf'un boğulduğunu kimseye söylemeyecekleri üstüne ant verdiler. Yusuf yolda yürürlerken Mustafa'nın kulağına eğildi. ''Otomobilin içinde'' dedi, ''benimle birlikte bir boncuk arı vardı.'' Tüyleri, halkaları bin renkte ışılayan, vızılıyor, kıyameti koparıyordu. ''Arılar boğulmazlar mı?'' ''Boğulurlar'' dedi Mustafa Bilgeç. ''Daha vızıldıyor'' dedi Yusuf. ''Nerede?'' ''Yusuf orada kaldı arı'' diye konuştu şaşkınlıkla. ''Suyun yüzünde uçup duruyordu biz buraya gelirken.'' ''O başka bir arıdır'' dedi Mustafa. ''Salman'dan ne haber?'' diye sordu Yusuf. Mustafa karşılık vermedi. Onu Salman öldürecek Yusuf Mustafa'ya çok kızdı. Ayağa kalktı zorla. Yere bastırdığı elleri çok acıdı, yüreğine vurdu. Başını kaldırdı, yuvalara baktı. Yuvaların ağzında kartallar boyunlarını içlerine çekmiş, kanatlarını düşürmüş uyuyorlardı. Yusuf ayakta duramadı, sallandı, yere çöktü. Başının dönmesi geçince yöreye baktı, gölgeler uzamıştı. Uzakta balkıyan ırmağı gördü. Üstüne kırmızı turuncu parlayan bir renk çökmüş öyle akıyordu. Gene ellerini yere bastırarak ayağa kalktı. Ellerinin acısı yüreğine kadar işledi. Yamaçtan aşağı yürüdü. İlerideki kayaya ulaştı, ona tutundu. Bir süre soluklandıktan sonra gene yola koyuldu. Ceren birkaç kere yoluna çıktı. Hızır sakalı yedi, boyu bir karış, benli bozatının üstünde, ak sakalı yerde sürünüyor, çalılara otlara takılıyor, toprağa tel tel seriliyordu. Önünden bir karanlık çizgisi geçti. Hızır aleyhisselam körünün başındaydı. Kalın pazuları şişmiş, göğsünün gür kılları kabarıyordu. Omuzları çok geniş, boyu da çok uzundu. Sakalı apaktı ve gene yedi karıştı ya, ancak göbeğine geliyordu. Körüğü bir çekiyor, bir çekiyor, yeri göğü kıvılcıma boğuyordu. Mağaranın kapısından da kıvılcımlar saçılıyordu geceye. Tırtıl Hüseyin kıvılcımların içinde kalmış gözükmüyordu. İkisi birden büyük çekişlerle pulluk demiri, balyozlar, araba dingilleri dövüyorlar, kıvılcımların arasından bir gözüküyor, bir yitiyorlardı. Ne oldu ne olmadı Tırtıl Hüseyin Hızır'a bağırmaya başladı. Hızır neye uğradığını bilemedi. Dükkanın kapısında benli bozat eşiniyor. Hüseyin Hızır'a bağırdıkça o yeri göğü inleten kişnemesiyle kişniyor. Kişnemesi kayalıklarda yankılanıyor. Toprağı dağı depreme uğramışçasına sallıyordu. Yusuf karşıdaki tekerin üstüne oturmuş gülüyordu. Bunu gören Hüseyin oradan ocağın yanından uzandı. Yusuf'u yakaladığı gibi dışarıya fırlattı. Yusuf'un elleri, ayakları, dizleri kurşun yemişçesine acıdı. Ocağa dönen tırtıl Hızır'a körüğü çek. Çekmeyeceksen siktir ol git dedi. Görmüyor musun? Demir karardı, soğuyor. Ben ona nasıl su vereceğim sonra? Uysal Hızır sakalını toplayarak körüğün başına geçti. Öyle bir çekti ki kıvılcımlardan göz gözü görmedi. O kadar da hızlı çek demedik sana diye gene güldü tırtıl Hüseyin. Demirleri orada kıpkızıl örsün üstünde bıraktılar. Arabaların yanına geldiler. Arabalar boya kokuyordu. İnegöllü Ferhat Usta'nın arabaları yemyeşildi. Yeşil üstüne kırmızı, mavi, sarı, mor nakışlar işlenmişti. Yanda iki tane de İnegöllü Hasan Hüseyin'in arabası duruyordu. Bu arabalar da kırmızıya boyanmışlardı. Onlar da boya kokuyordu. Kırmızının üstüne yeşil, mavi, ak, sarı nakışlar işlenmişti. Hızır'la Tırtıl Hüseyin arabaların yöresini dolaşarak inceden inceye bakıyorlardı. Hızır, ben bunlardan daha güzelini yaparım dedi. Allah Allah diye güldü Tırtıl. Hızır Tırtıl'a hemen bana boyasız bir araba yap diye buyurdu. Ne yapsın öfkeli Tırtıl? O koskocaman adamdan ürktü. Hemen yepyeni bir arabayı boyasız önüne sürdü. Al bakalım dedi. Ne yapacaksan yap. Hızır'dır. Mavi boya çanağını aldı. Ardından Yusuf'a gel oğlum. Bu senin baban Tırtıl kendini ustaların piri sanıyor ya, onda iş yok diye gürledi. Tırtıl kızdı, Hızır'ın üstüne yürüdü. Onun yolunu salman kesti. Elindeki kan damlayan hançerini boynuna sokacaktı ki Tırtıl, sen ne yapıyorsun oğlum, beni mi öldüreceksin? Salmandır kolunu indirdi, öfkeli hançerden kanlar saçıldı. Salman Tırtıl'a, sen karşındakinin kim olduğunu bilmiyor musun? O deryalar ermişi, deryalar yüzünden mağrıptan maşrika at koşturan bozatlı Hızır'dır. Hızır'la Yusuf bir anda arabayı boyadılar. Arabanın tekerleklerinde, kanatlarında, her bir yerinde bu dünyada görülmedik mavi çiçekler açtı. 5 araba daha boyadılar. Salman'ın da Tırtıl'ın da parmakları hayranlıktan, şaşkınlıktan ağızlarında kaldı. Hızır taşın üstüne oturdu. Gözlerini her birisi bir cennet bahçesine dönen boyadığı arabalara dikti. Ardından da küçüldü, boyu bir karışa indi, sakalı 10 karış oldu, bir sıçrayışta atına atladı. Gel Yusuf dedi. Yusuf elinden tuttu, terkisini aldı. Dağ yukarı sürdü. Altındaki benli bozat uçtu, dağın tepesine kondu. Hızır onu elinde tuttu, kayalığın ucuna götürdü. Aşağıya bak dedi. Yusuf aşağıya baktı, uçurumun dibi gözükmüyordu. Bak dedi akıllı oğlum, Yusuf'um benim. Kartal yuvalarına aşağıdan çıkılmaz. Sen buradan yuvalara kolayca iner, istediğin yavruyu alır, oradan şu kırmızı damarın yanından aşağıya kolaylıkla inersin. Bir de yanına Salman'ın hançerini al. Yoksa ana kartal senin yavruyu aldığını görürse seni didik didik eder de her parçanı bir kayanın üstüne savurur. Yusuf yamaçtan aşağıya emekleyerek iniyor, boğuluyor, yüreği çiğsimiş kusacağı geliyor, bir türlü de ayağa kalkamıyordu. Yola indiğinde güneş dağın arkasına yıkılmış gitmiş, ovanın yarısı karanlıkta kalmış, yarısı da aydınlık içinde parlayıp duruyor. Ekin saplarına, samanlara vurmuş, ışık ipiltileri azgın bir yelde oradan oraya savruluyordu. Ayağa kalktığında başı dönüyor, soluğu daralıyordu. Artık ne Ceren'in ne de Hızır'ın geldiği vardı. Birden ayağa kalkıp bir iki adım daha atarak ardından da oturup dinlenerek köyün üstündeki kayaya kadar geldi. Oraya çöküverdi. Başının dönmesi geçti azıcık ya, dizleri, ayakları, elleri daha çok sızlıyor, bütün bedeni acıdan kasılıyordu. Eve gitmeye korkuyordu. Onu bu halde gören tırtıl, lamı cimi yok, kemiklerini bir iyice kırar, yüreğini yerinden sökerdi. Köyün bacalarından dumanlar süzülüyor, neredeyse gün kavuştu kavuşacak. Yusuf bir türlü ayağa kalkamıyor, orada öylece yarı uykuda, yarı düşte durup duruyordu. Burnuna bir yemek kokusuyla kekik kokusu gelince kendine geldi. Dükkanın kapısına kadar indi. İçeride tırtıl Hüseyin öfkeyle bir körüğü çekiyor, homurdanarak, oflayarak, puflayarak örsün üstüne çabucak getirdiği demiri ter içinde kalarak dövüyordu. Sonra da bir ara duruyor, geriniyor, kemikleri çatırdıyordu. Bir ara tırtıl kapının eşiğine gelmiş dikilmiş oğlunu gördü. Ulan Yusuf, ulan sürüngen tırtıl, neredesin? Gene o uğursuz vazalak Mustafa'ya uydun, nerelerdeydin? Ben burada öldüm bittim. Bu kadar işte bir kişi nasıl başa çıkar diye bağırdı. Ardından da onun üstüne zorlattı. Yusuf o gelirken yere düştü, kendinden geçti. Tırtıl Hüseyin ayakta, gözleri fal taşı gibi açılmış kala kaldı. Çocuğun elleri ayakları, giyitleri kan içinde kalmıştı. Üstüne eğildi, vay yavrum diye. Seni bu hale kim getirdi? Seni bu hale getireni bir elime geçirirsem ona ne yapacağım bir ben bir de Allah bilir. Çocuğu kucakladı, eve götürdü. Yusuf anasının sesini duyunca gözlerini açtı. Az sonra köyün merhemci kadınları geldiler. Onun kanlarını yudular, arıttılar. Ceren de geldi, onun yaralarını kadınlarla birlikte yaladı. Kadınlar onu merhemlediler, sabun kokulu bir yatağa yatırdılar. Anası başucunda biraz ağladı. Zera ona sus dedi, oğlanın hiçbir şeyi yok. Mustafa her gün eve böyle geliyor. Bu çocuklar delirdiler. Bir kayadan aşağıya düşmüştür, sen ona şimdi bir çorba pişir. Çorbayı içince hiçbir şeyciği kalmaz. Mustafa, Mehmet, öteki çocuklar evin ağalının duldasına sığınmışlar. Yusuf'un başına gelenleri öğrenmek için can atıyorlar. Evden de dışarıya en küçük bir sözcük sığmıyordu. Sonunda Nuri çocuk patladı. Ben biliyorum dedi, onu kartallar yedi. Mehmet ona karşı geldi, sert bir tartışmaya girdiler. Aşık Ali, Mustafa'yı bulamayınca Salman eline geçirdi, Yusuf'u öldürdü diye devam etti. Onu yamaçtan inerken kan içinde gördüm. Tıpkı Mustafa'nın babası gibi, Yusuf da boynunu tutuyor, parmaklarının arasından kan fışkırıyordu. Veli, vah yazık, Yusuf öldü dedi. O dükkanın kapısında yere düşerken onu ben gördüm. Hık dedi, canı çıktı. Mustafa sapsarı kesildi. Koca başı tohtundan tuttu, ayağa kalktı. Usulca ağalın dibine sinerek oradan uzaklaştı. Öteki çocuklar onun arkasından daha tartışıyorlardı. 18. ayrımın sonu. Sayfa 216.